Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Ata Radyo, Türkiye ve dünyada olup bitenler, ekonomi, demokrasi ve özgürlükler, siyaset ve insanlar hakkında yayın yapar. Yayınlarımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamak için bizlere patreon.com üzerinde bulunan Ata Radyo 1923 adresindeki hesabımızdan destek olabilirsiniz. İletmek istediğiniz görüş ve önerileriniz için ise Twitter adresimiz Ata Radyo 1923. Ebedi ve ezeli yol göstericimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri ve gösterdiği hedefe ulaşmak için yaptığımız çalışmalara, sizler de en azından yayınlarımızın daha geniş kitlelere ulaşması için destek olursanız seviniriz. Bu yayında sizlere Farih Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı kitabından Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma kısmı ile ilgili bölümünden bir kısım aktaracağız. Kitaptan devam edelim. Dağılma. Tarihin böyle acı ve karanlık günlerinde en büyük tehlike iç çöküştür. Biz harbe girdikten sonra büyük devletler arasında bir takım paylaşma tasarıları yapıldığını biliyorduk. Arap ülkelerini kaybetmekte kalmayacaktık. Maraş'la birlikte Kilikya'ya doğru 6 vilayetimizde Ermenistan kurulacaktı. Antalya çevresi İtalya'ya, Kilikya çevresi Fransa'ya verilecek. Bu iki devlet ayrıca nüfuz bölgeleri edineceklerdi. Fransız nüfuz bölgesi Sivas'a kadar uzanmaktaydı. Türkleri Avrupa'dan çıkarmak, İstanbul ve Boğazları özel bir rejim altına almak davasında İngilizlerle müttefikleri arasında anlaşmazlık yoktu. Trakya, Yunan'ın olacaktı. İzmir için henüz bir girişim yoksa da Avrupa gazeteleri söylentilerle doluydu. Wilson prensiplerinden faydalanma hakkından yoksun etmek üzere Wilson'ın barış notasına verdikleri cevapta müttefikler, Hristiyan ve yabancıları Batı medeniyetine düşman Türklerin elinden kurtarmak ve Türkleri Avrupa dışına atmak şartlarını ileri sürmüşlerdi. İngilizler, padişah ve Baba Ali'nin emirlerine boyun eğdiklerini görünce Türkiye işinin kolayca çözümleneceği inancına varmışlardı. Padişah, vatansever İzzet Paşa kabinesi çekildiği gün Dolmabahçe Camii'ndeki selamlık törenine Bahriye Nazırı Rauf Bey'e "Millet bir koyun sürüsüdür. Ona bir çoban lazımdır. O da benim." demişti. Bu padişah Vahdettin oluyor. Milletin İngiliz uşağı gözüyle baktığı damat Ferit Paşa'ya sadrazamlık verilmesine dokunan meclis reisi vekili Hüseyin Kazım Bey'e de "Ben istersen Rum patriğini de Ermeni patriğini de getiririm. Haham başını da getiririm." cevabını vermişti. İngilizler Türk ordusuna diledikleri gibi kullanmak için 25 ordu ve kolordu komutanını geri çağırtmışlar. Bazılarını da tutuklamışlardı. Soysuz Osmanlı aydınlarını bir yana bırakalım. Vatanseverliklerine hiç şüphe olmayanların imzaladığı bir tarihi belge, 1918'deki iç çöküşün ne kadar derinlere kadar gittiğini gösterir. Belgenin Türkçesi yok edilmiştir. Fakat İngilizcesi Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı arşivinden alınıp Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi'nin 3. cilt 4-5. sayısını ek olarak yayımlanmıştır. Birinci imza Halide Edip, sonra sırasıyla Yunus Nadi, Ahmet Emin, Velid Ebu Ziya, Celal Nuri, Necmettin Sadak gibi isimleri görüyoruz. Bu dilekçe Türk Wilsoncular Birliği adına 5 Aralık 1918 tarihi ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'a verilmiştir. Belgede Türkiye'deki dinler ve ırklar meselesinin çözümlenmesi için Amerikan yardımı istenmekte, Türkiye vatanseverlerinin ve aydınlarının tarih ve geleneklerinden ve ırklar arası anlaşmazlıklardan dolayı kendileri tarafından kabul edilecek herhangi bir sistemin bir müstebitliğe soysuzlaşacağı kanısına vardıkları bildirilmektedir. Bu sebeple kendi milletlerinin belirli bir zaman içinde devlet işlerini bilen yabancı bir idarenin yönetimi altına sokulmaya ihtiyacı olduğu inancındadırlar. Dilekleri gelişmemiş ve geri kalmış bir milleti belki bir zaman için eğitmektir. Belge bu ön sözden sonra şartlara geçiyor. 1. Padişahın hükümranlığı ve Türkiye için meşruti bir hükümet şekli korunacaktır. 2. Bütün seçimlerde nispi temsil azınlıkların hakkı temin edilecektir. Bütün Osmanlı uyrukları en alttan en üste kadar hükümet memurluklarına alınacaktır. 3. Finans, tarım, endüstri, bayındırlık, eğitim bakanlıklarının her birine uzman yardımcıları ile birlikte bir Amerikan baş müsteşarı getirilecek. Bu müsteşarlardan kurulu Amerikan komisyonu yeni esaslara göre gereken reformları yapacak, yeni metotları getirecek, sosyal refah ve öğretimle ilgili bütün çalışmaları düzenleyecek ve tamamıyla idare edecektir. 4. Adliye reformu için Amerikan müsteşarının uygun göreceği memleket ve milletlerden seçilecek uzmanlardan bir heyet kurulacaktır. 5. Jandarma ve polis işleri bir Amerikan umumi müfettişine ve onun seçeceği memurlara bırakılacaktır. 6. Türkiye'nin her vilayetinde görevi yerli idarede reform yapmak olan bir Amerikan baş müfettişi ile ona bağlı uzmanlar bulunacaktır. 7. Bu şekildeki yerli idare her vilayetin özel olarak ve en iyi yolda gelişmesi için Amerikan yardımı ile yürütülecektir. 8. Amerikan yönetimi en az 15, en çok 25 yıl sürecektir. Amerika'dan yönetmesi istenen Türkiye'nin sınırları Barış Konferansı'nda tespit edilecektir. Şimdi bu anlaşma ile ilgili veya teklif diyelim, anlaşma demeyelim de teklifle ilgili birkaç bir şey söylemek lazım. Bakın, imzacıların arasında kimler var? Halide Edip, Yunus Nadim, Ahmet Emin, Velid Ebu Ziya, Celal Nuri, Necmettin Sadak. Kimmiş bunlar? Türk Wilsoncular Birliği. Wilson prensipleri biliyorsunuz. Halkların kendi kaderini tayin hakkı şeklinde basite indirgenecek bir prensip, bir ilkeler bütünü. Şimdi Wilson prensipleri böyleyken o dönemde vatansever olduğunu, ülkenin kurtuluşunu düşündüğünü, ne diyelim, düşündüğümüz veya öyle umduğumuz kişiler bile gidip bir dilekçeyle, bir teklifle Amerika'dan böyle bir yardım isteyebiliyorlar. Ne istiyorlar? Padişahın hükümranlığı ve Türkiye için meşruti bir hükümet şekli korunacak. Yani padişahın kalmasını kabul ediyorlar. Seçimlerde nispi azınlıkların hakkını korumayı kabul ediyorlar. Bu kısım, üçüncü madde bence çok önemli. Finans, tarım, endüstri, bayındırlık ve eğitim. Yani ülkenin ana yapılarını, ülkenin kalkınması için daha doğrusu gerekli ana yapılarını Amerikan baş müfettişlerine, yani Amerikalıları bırakmayı kabul ediyorlar. Jandarmayı, polis işlerini Amerikalı yetkililere bırakmayı kabul ediyorlar. Şimdi böyle bir şey söz konusu iken ki bu insanların vatanseverliklerinin herhalde kimsenin şüphesi yoktur. Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi bakış açısıyla ve kimlere karşı savaştığını, kimleri ikna etmek durumunda kaldığını herhalde bir kere daha görüyoruz. Bir kere daha anlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün savaştığı sadece Yunan, İngiliz, Fransız değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün savaştığı bir zihniyet. Mustafa Kemal Atatürk'ün savaştığı ülkenin kendi başını idare etmek edemeyeceğini düşünen insanların zihniyeti. Buna karşı savaşıyor. Dışarıda topu tüfeği olan İngiliz, Fransız, Yunan ama içeride hala daha ülkenin battığını, padişahlık rejiminin son bulması gerektiğini, bu sistemin artık bittiğini, ulusal egemenliğin gelmesi gerektiğini düşünmeyen birçok insanı da bunları ikna etmek durumunda kalıyor ve asıl savaş bu zaten. Yoksa savaşırsınız ülkelerde, kazanırsınız, kaybedersiniz ama ülkeyi gidip bir başka ülkenin yönetimi altına vermek, işte bu Mustafa Kemal'in düşünce yapısında yoktur. Bizlerin de düşünce yapısında yoktur. Bu ülke bağımsız, özgür, kendi hür iradesiyle kararlarını alacak ve o kararlar doğrultusunda yoluna devam edecektir, etmelidir. Bu kararların sonucu olumlu olabilir, olumsuz olabilir. Fakat bizim kararımız olmalıdır. Türk'ün aklı binlerce yıl birçok halkı, birçok kavmi yönetmiştir. Kendi kendisinde gayet iyi yönetebilir. Mustafa Kemal'den başka bunu o dönemde görebilen, düşünebilen ve bunun olacağını inanan maalesef kimse yoktur. Yahut çok çok çok azınlıkta olan kişilerdir. Fakat ne mutlu bize ki başarıya onlar ulaşmıştır. Ne mutlu bize ki Mustafa Kemal dışarıda düşmanı, içeride bu zihniyeti, manda zihniyetini, ülkenin yönetimini başka ülkelere bırakma zihniyetini yenmiş, o karanlık ve çağ dışı kafayı ezmiş ve memleketin idaresini memleket evlatlarının kendi hür iradeleriyle yapmasına neden olmuştur. Bunu sağlamış, bunu başarmıştır. O yüzden kendisini ne kadar ansak, ne kadar hissetsek azdır. Devam edelim kitaptan. Viyana kapılarına kadar giden koca Osmanlı İmparatorluğu'nun son aydınları hem de koyu milliyetçi aydınlar kuşağının son sözü buydu. Paris'te Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırmak isteyenlerin gerekçe olarak bu belgeyi yabancı dillere çevirmekten başka kullanacakları hiçbir zahmetleri yoktu. Sınırlarımızı bile bizi medeniyetlerinden saymayanların keyiflerine bırakıyorduk. Ordumuz için tek bir sözümüz yoktu. Adeta kendi kendimizden kurtulmak istiyorduk. 1918 aralığında bütün ekonomi, bütün iç ve dış ticaret, bakkallara kadar çarşılar, kadrolarında bir tek Türk bulunmayan banka ve imtiyazlar, şirketler, hepsi Hristiyan, Yahudi veya ecnebiydi. Su, ışık, gaz, her türlü ulaştırma, telefon, rıhtımlar ve limanlar, fenerler, hepsi yabancıların elindeydi. Türk halk yığınları medrese eğitimi altında vicdan ve kafa karanlığı içindeydi. Sivil eğitim pek küçük bir azınlıkça benimsenmişti. Amerika şüphesiz Ermenilerin yurtlarına dönmelerine engel olmayacaktı. Türklere Hristiyanlardan farklı davranmasa bile onun idaresi altındaki bir Türkiye'nin 1919 yılına 25 yıl ekleyerek 1944'teki durumunu göz önüne getirebilir misiniz? Türkiye Türklerinin bugünkü Bulgaristan veya Yunanistan yahut Yugoslavya Türk ve Müslümanlarından ne farkı kalacaktı? Acaba Amerika Türkiye'yi kaç otonomiden kurulma bir federasyon olarak bırakacaktı? İşte yine bir kendi yorumumu buraya eklemek isterim. Bakın Fatih Rıfkı ne diyor? 1918 Aralık ayında ekonomi, iç ve dış ticaret, bakkallara kadar tüm çarşılar, kadrolarında bir tek Türk bulunmayan bankalar, su, ışık, gaz, ulaştırma, telefon, rıhtımlar, limanlar, bunların hepsi yabancıların elindeydi diyor. İşte Mustafa Kemal bunların hepsini Cumhuriyet sonrasında millileştirmiştir. Ve çok uzun bir süre bunların hepsi milli kalmıştır. Fakat ne yazık ki son dönemde ekonomimizin direkleri olan bankalarımız, büyük şirketlerimiz, ticaretimiz, marketlerimiz, elektrik şirketlerimiz, doğalgaz, petrol, limanlarımız, telefon idaremiz, ulaştırmalarımız, Daha doğrusu ulaştırma idaremiz. Ne oldu? Bunların hepsi satılıyor. Hepsi elden çıkıyor. Hepsi yabancıların eline geçiyor. Acaba bundan geri dönmenin zamanı gelmemiş midir? Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki ilke ve hedefler tekrar yerine gelmemeli midir? Çünkü bunların bizim elimizde olmamasının sonuçlarını biz çok zor ödedik, çok kötü ödedik, çok ağır ödedik. Ve tekrar bizim ekonomimizin, büyük şirketlerimizin temel ihtiyaç duyduğumuz su gibi, elektrik gibi, doğalgaz gibi, petrol gibi şirketlerimizin yabancıların elinde olmasa, telekom şirketlerinin yabancıların elinde olmasa, rıhtımlarımızın yabancıların elinde olmasa, acaba bizim için zarar değil midir? Bunları düşünmekte fayda var. Zaten bu yayınların sebebi de bu. Eğer tarihten ders alamazsak önümüze bakamayız. Geleceğimizi iyi planlayamayız. Devam edelim. İç çöküşün bir iki örneğini daha verelim. Süleyman Nazif ki Fransız askeri İstanbul'a girdiği zaman Kara Gün diye yazdığı bir fıkra için az daha kurşuna dizilecekti. Veliaht Mecid Efendi'nin de bulunduğu bir toplantıda İstanbul'u gözyaşları içinde coşturduydum. Rauf Orbay'ın Malta hatıralarında anlattığına göre bir gün koca vatansever komutan Yakup Şevki Paşa'ya vatanları nehirler sınırlamıştır. Siz de ben de Fırat'ın öbür yakasındayız. Türk sayılmayız. İngilizlere başvurup sürgünden kurtulalım demiş ve hayli hakaret görmüştüm. Aynı Süleyman Nazif, Mihran'ın gazetesinde Ali Kemal'e sığındı ve sen haklıymışsın dedi. Akşamda kendisine pek ağır hücumlarda bulunmuştum. Sevr Anlaşması padişah delegelerine verilirken Clemenceau'nun müttefikler adına verdiği nutkun yukarıdaki belgede birinci sınıf vatansever Türk aydınlarının söylediklerinden farkı var mıydı? Ne çare ki Türk milletinin değerleri yanında başka unsurları idare edebilmek yeterliliği göremiyoruz. Tecrübeler pek uzun bir zaman içinde o kadar çok tekrarlanmıştır ki sonucu üzerinde hiçbir şüpheye düşülemez. Tarihte birçok Türk başarıları, birçok da Türk felaketleri vardır. Başarıları bir takım yabancı kavimleri Türk egemenliği altına alınmasından, felaketleri ise bu kavimlerin o egemenlikten yakalarını kurtarmalarından ibarettir. Ne Avrupa ne Asya ne de Afrika'da hiçbir zaman Türk egemenliği kalkınca o memleketin maddi refahı ve medeni düzeyi yükselmediğini gösterir hiçbir misal de yoktur. Türk savaşta kazandığını barışta feyizlendirecek yeterliliği göstermemiştir. Folklor tipi şiirlerini o kadar sevdiğimiz ve fıkralarıyla o kadar eğlendiğimiz tam milli tipte Rıza Tevfik ki Maarif Nazırı ve delege olarak Paris'e gitmişti. Anlaşmayı pek ağır bulup bir defa da padişaha ve onun vezirler meclisine danışmak kararı veren heyete kızmış ve gazetecilere şöyle demişti. Clemenceau bizi bir hayli iyi haşladı. İler tutar yerimizi bırakmadı. Yerden göğe hakkı var diye hoca adamın. Fakat bizimkiler merem anlayacak takımdan mı? Elimize verilen sulh muamelesini hemen oracıkta imza edip işin içinden çıkacağımız yerde bir şey yapmadan dönüyoruz. Neymiş? Bir daha padişaha arz etmek lazımmış. Yahut da Nazırlar Meclisi'nde görüşülmesi gerekirmiş. Bu da yetmiyormuş gibi. Sadrazam Paşa, Allah selamet versin. Bir de Ayan Meclisi'nin fikrini almaya mecburuz demesin mi? Clemenceau'yu da beni de afakanlar boğuyordu. Bakın. Ülkeyi yöneten insanlara bakın. Yetkili olan insanlara bakın. Görünüşte milli olan Rıza Tevfik, yukarıda söylemiş olduğumuz Clemenceau'nun hakaretleri karşısında Türkleri yaptığı hakaretler karşısında onu tamamen haklı gören bir yapıya sahip. Devam edelim. İngilizlere göre padişah onlarla, Babıali onlarla, ordu dağıtılmış, enverci ordu ve kolordu kumandanları ayıklanmıştır. Belli başlı ittihatçılar tutulmuş ve hapse atılmıştır. Türkiye'de her şey yapılabilir. Trakya Yunanistan'a, Doğu genişleyecek olan Ermenistan'a, İzmir ve Hinterland Yunanistan veya İtalya'ya, Kilikya Fransızlara verilmek korkusu içindedir. Hürriyet ve İtilaf Partisi, büyük devletler ne yaparlarsa hepsini haklı bir ceza gibi görmektedir. Her vatansever ittihatçı, her ittihatçı da Ermeni öldürmek ve Türkiye'yi savaşa sokmak suçlusu. Nereden bir protesto sesi gelirse ona hemen ittihatçılık damgası vurulur. Bununla beraber bazılarının merkezi İstanbul'da da olsa Doğu, Güney, Ege ve Trakya'nın haklarını korumak için milli dernekler kurulmuştur. Bunlar dağınıktır. Her biri kendi bölgesinin kaygısındadır. Yaptıkları da o bölgelerde Türklerin çoğunlukta olduğunu gösterici istatistikler toplamak, yayınlarda bulunmak. Doğunun batıyla, kuzeyin güneyle ilgisi yok. Çünkü baş yok. Toplayıcı, birleştirici yok. Vali, kaymakam, jandarma, polis, asker İstanbul'a bağlı. Hükümet boyun eğiciden elinde. Ama yurtta hayır sesleri var. Hele Ermeniye, Rum'a köle olmak bu Türklüğü çıldırtıcı bir şey. Ne yapmalı? Evet, ne yapmalı? Daha Mondros Mütarekesi imzalanır imzalanmaz Adana'ya gidip bu suali Yıldırım Orduları Kumandanı Mustafa Kemal'e soralım. Mustafa Kemal diyor ki, kumandasını üzerime aldığım kuvvetler şunlardı. 1. Ordu, karargahı Adana. 7. Ordu, Hicaz Kuvvetleri ve Maan'da bazı birlikler. Şu tedbirleri düşünüyorum. Doğrudan doğruya elimin altında bulunan kuvvetleri geçirdikleri felaketlere rağmen gene gerçek kuvvetler haline getirmek, düzenlemek, ayıklamak, güçlendirmek. Hicaz ve Maan'da bulunanları hiç hesaba katmıyordum. Onların esir düşmeye mahkum olduklarını daha 2 yıl önce Enver ve Cemal Paşalara söylemiştim. Musul yakınlarındaki 6. orduyu faydalanabilir bir halde görmek isterdim. Bu maksatla ordunun kumandanı ile doğrudan doğruya haberleşmeye giriştim. İstanbul ve Çanakkale çevresindeki kuvvetlere umut bağlamıyordum. Doğuda Azerbaycan ve İran'da bulunan ordularla hiçbir temas ve ilişkim yoktu. Aden kapısını zorlayan Sayit Paşa tümeninin varlığını hatıra bile getirmiyordum. Fakat her şeyden önce elimin altında bulunan 2 orduyu istediğim gibi kuvvetlendirmek, bütün felaketlere rağmen Türk sesini duyurabilmek için lazımdı. Bu yolda işe koyuldum. Bana yardım eden ordu, kol ordu kumandanları ve kurmayları her ihtimale karşı benimle olmaya söz vermiş şahsiyetlerdi. Böyle olmayanları birer birer bahaneyle uzaklaştırdım. Bu sırada İstanbul'dan Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı haberi ve bu ordunun da mütareke şartlarına göre görevlerini yerine getirmesi emri geldi. Yıldırım Orduları Grup Kumandanı Mustafa Kemal Paşa, memleketi ve milleti için olduğu gibi kendisi için de yeni bir devir başladığına mı hükmetmiştir nedir? Mütarekename şartlarını ve bunlar üzerinde Babıali ile tartışmalarını bez kaplı bir cep defterine geçirmiştir. Sayfalarda kırmızı mavi kalemle işaretleri ve ara sıra benim imzam gibi notları vardır. Mustafa Kemal, son çağ Türk tarihinde parlayıp sönen birçok şöhretler gibi tesadüflerin adamı değildi. Onun askerlik ve reformculuk hayatı ta ilk gençliğinden beri ahenkli ve hiçbir zaman çelişmeyen bir gelişme gösterir. 1918'de Suriye kuzeyinde 1. Dünya Harbi'nin son savaşını veren Mustafa Kemal Paşa, henüz genç bir kurmay subayıken Arnavutluk isyanında sadece sanat üstünlüğüyle kendini belirten ve arkadaşları arasında imtiyazlandıran Mustafa Kemal Bey'dir. Çankaya sofrasında konuşan Atatürk de daha meşrutiyetten önce Selanik birahanelerinden birindeki masasında konuşan Mustafa Kemal Bey'in tıpkısıdır. Kafası binbir fikirle, içi binbir ihtirasla kaynar. Fakat hiçbir zaman aklının yolundan şaşmaz. Onda idealist ve realist iç içe geçmiştir. Daima ateşi ve o kadar da hesabı vardır. Deha uzun bir sabırdır demişler. Mustafa Kemal hiç acele etmemiş ama eline geçen hiçbir fırsatı da kaçırmamıştır. 31 Ekim 1918'de Türkiye, Birinci Dünya Harbi'ni Almanya ve Avusturya İmparatorluklarını yenerek kazanan büyük devletlere teslim olmuştur. Yapacak bir şey kalmamıştı. Türklüğün kaderi zafer devletlerinin lütuflarına bağlıydı. Geçmiş ve yıkılmış idareyi bütün suçları ile harpçı liderlere ve onların partisine mal ederek ve bunda ne kadar samimi olduğumuzu göstermek üzere hele İngilizlere tam bir boyun eğişle bağlanarak ne verseler ana Şakir, ne kılsalar ana Şad tevekkül kapısından ayrılmamalıydık. O günlerde memleketin hiçbir tarafında hiçbir dayanma yoktur. Mütareke şartları sadrazam ve başkomutanlık kurmay reisliği tarafından Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'na da bildirilmiştir. Ve bu şartlara göre kendisine düşen görevin yapılması emredilmiştir. Mustafa Kemal'e göre bir iş başında bulunan herkesin daima yapacağı bir şey vardır. Bir görev ve sorumluluk adamı teslim olmaz. Nitekim Yıldırım Orduları Grubu Komutanı mütareke şartlarının bazılarını çok karışık ve gelecek için tehlikeli görmektedir. Daha 11 Kasım'da İzzet Paşa'ya bir telgraf yollayarak Toros tünelleri, Suriye sınırı gibi meselelerde ve mütarekenamenin bir takım şartlarında karışıklık olduğunu söyler ve açıklama ister. İzzet Paşa hemen yanıt verir. Toros tünelleri İtilaf Devletleri Kuvvetleri tarafından sadece korunma için işgal olunacaktır. İşletme ordular grubuna aittir. İtilaf kuvvetlerinin Amanos tünellerini de işgal etmeye hakları yoktur. Suriye'deki garnizonların teslim olması maddesi de ihtiyat olarak yazılmıştır. Cephedeki kıtalar bunlar arasında değildir. Yıldırım Orduları Komutanı bu telgraftan rahat etmez. Bir yanıt yazarak Suriye'deki garnizonların teslimi ihtiyat olarak yazılmış bir maddedir diyorsunuz. Benim anlayışıma göre bu madde İngilizler tarafından bizi aldatmak için konmuştur. Mütareke şartlarını hükümetin başka türlü, İngilizlerin başka türlü anladıklarını şüphe etmiyorum. Nitekim İngilizler bu gece 5-6 Kasım 1334 raporla anlatacağımız üzere Suriye kıtasındadır diyerek 7. Ordunun teslimini istemişlerdir. Kilikya sınırını sormaktan maksadım bu tarihi ismi kabul eden hükümetin bu bölgeyi gösteren İngilizce atlasta Kilikya sınırının Maraş kuzeyinden geçtiğini dikkate alıp almadığını anlamaktan. Çünkü benim fikrimce Adana ismi yerine tarihi Kilikya ismini koyan İngilizler Suriye sınırlarını Kilikya kuzey sınırı doğusuna uzanmasından ibaret kabul etmektedirler diyor. 5 Kasım 1918 tarihli bu telgrafın sonu şu cümleyle bitmektedir. Pek ciddi ve samimi olarak arz ederim ki mütareke şartları arasında anlaşmazlıkları giderecek tedbirler alınmadıkça orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak İngiliz ihtiraslarının önüne geçmeye imkan kalmayacaktır. Babali ruhu ve kafası ile Kuvayi Milliye kafası arasındaki derin ayrılığı belirten ilk tarihi belge budur sanıyoruz. Mustafa Kemal sonradan son cümlenin yanını pek kalın bir mavi çizgiyle çevirmiştir. Sadrazamı konağından Adana'ya 5 Kasım 1918'de şu telgraf gelir. Mütareke şartlarına göre gerçi İngilizlerin İskenderun'u işgal etmeye hakları yoksa da Halep çevresindeki ordularını beslemek için İskenderun'dan faydalanmak istemeleri de haklı bir istek mahiyetindedir. Mütarekenamedeki bir hayli maddeleri tadil ederek vaktin darlığından dolayı bize yalnız şifaen izahat ve teminat veren İngiliz delegesinin bu centilmenliğine karşı bir karşılık olmak ve Yunanistan'ın faaliyet sahasına çıkarılmamasını temin etmek üzere İskenderun limanından İngilizlerin erzak vesaire taşımak için istifade etmelerine ve İskenderun Halep yolunu tamir edebilmelerine müsaade etmekte bir mahsur görmüyorum. Bununla İskenderun liman ve şehrini terk etmiş olmuyoruz. Askeri ve mülki hükümetimiz yine yerli yerinde kalacaktır. Keyfiyeti kendi tarafınızdan İngiliz Suriye ordusu kumandanlığına bildiriniz. Bu emri Mustafa Kemal'in aklı almaz. Hemen yanıtlar. Halep çevresindeki ordularını beslemek için İngilizlerin İskenderun'dan istifade etmek istemeleri haklı değildir. İngilizlerin eline geçen Halep şehrinde milyonlarca erzak olduktan başka, mütarekenin 21. maddesine göre Halep'te İngiliz ordusuna beslemece yardım etmek lazım gelirse, pek çok erzak bulunan Kilis ve Antep taraflarından kendilerine istedikleri satılabilir. Sizi temin ederim ki maksat Halep'teki İngiliz ordusunu beslemek değil, İskenderun'u işgal etmek ve İskenderun Kırıkhan Katma yolu ile hareket ederek 7. ordunun Ricat hattını kesmek ve bu orduyu Musul'da 6. orduya yaptıkları gibi teslim olmaktan çekinemez bir vaziyete sokmaktır. İngilizlerin Ermeni çetelerini bugün Islahiye'de harekete geçirmiş olmaları da bu zannın yanlış olmadığını gösterir. İngiliz delegesinin centilmenliğini ve buna karşılık göstermeyi idrak ve takdir nezaketinden mahrum bulunduğumu arz ederim. Yunanistan'ın faaliyet sahasının çıkarılmaması ile İngilizlerin İskenderun Halep yolunda yerleşmelerindeki mantıki münasebeti anlayamadığım gibi bu hususta müsamahayı da pek mahsurlu görüyorum. Onun için meseleyi sizin tarafınızdan İngiliz Suriye ordusu kumandanına bildirmekle mazurum. İskenderun'a her ne sebep ve bahaneyle asker çıkarmaya teşebbüs edecek İngilizlere ateşle karşı konulmasını ve 7. orduyu da bugün bulunulan hatta pek zayıf ileri karakol tertibatı bırakarak kuvvetlerini Katma Islahiye istikametinde hareket ettirip Kilikya sınırları içerisine geçirmesini emretti. Burası önemli. Bakın, Mustafa Kemal diyor ki, Sevr imzalanmış, Mondros imzalanmış, İngilizler her yere geliyorlar fakat Mustafa Kemal diyor ki, sizin bana emrettiğinizi ben kabul etmiyorum. Eğer istiyorsanız siz İngilizlere bunu bildirin. Eğer ki İngilizler İskenderun'a her ne sebep ve bahaneyle asker çıkarmaya teşebbüs edecek olurlarsa, onlara karşı ateş edilmesini, karşı konulmasını ve 7. orduyu karakol tertibatı bırakarak kendi kuvvetleriyle Katma Islahiye istikametinde hareket ettirip Kilikya sınırları içerisine geçmesini emrettim diyor Mustafa Kemal. Yani vatan elden gitmiş ama İşte vatansever olunca ve önceliğiniz padişah değil, halk olunca yapmanız gerekenleri gayet iyi biliyor ve yapıyorsunuz. Devam edelim. İngilizlerin aldatıcı muamele, teklif ve hareketlerini İngilizlerden fazla haklı ve nazik ve buna karşılık gösterecek emirleri tatbik etmeye yaratılışın müsait olmadığından halbuki başkomutanlık Erkan-ı Harbiyesi'nin içtihadına uymadığım takdirde birçok ithamlar altında kalmam tabii bulunduğundan kumandayı hemen teslim etmek üzere yerime tayin buyuracağınız zatın süratle gönderilmesini rica ederim. Bu telgrafın üstünde acıredir ve tehir eden idam olunur işaretleri vardır. İngilizlere ateşle karşı koymak. Sadrazam ve Başkumandanlık Erkan-ı Harbiye Reisi'nin hükümetinin aklı başından gider. 6 Kasım 1918'de grup kumandanlığına bir telgraf gelir. Bunda silah kullanma emrinin hemen geri alınması, mütarekenamenin tatbikinde zorluklar çıktığı fakat bu zorlukları kabul ettiren şeyin gaflet değil, kat'i mağlubiyetimiz olduğu bildirilmekte ve siyasi teşebbüslerde bulunulduğu da ilave edilmektedir. Telgrafta grubun kaldırılması, karargaha 4. Ordu Karargahı unvanı verilmesi muvafık görüldüğü fakat vazife başında bulunanların bundan kaçınmayacaklarına güvenildiği de bildirilmektedir. Mustafa Kemal'in 7 Kasım 1918 tarihli cevabında şöyle denilmektedir. İskenderun'a çıkacaklara ateşle karşı konulması hakkındaki emrimin maddesi şudur. İngilizlere muhtelif bahanelerle 7. Ordu kıtalarını müşkül vaziyete sokmak istediklerini anlıyorum. Buna meydan vermemek üzere 3. Kolordu İskenderun'a kuvvet çıkarılmasını, 20. Kolordu için 5. maddede zikrolunan harekat nihayet buluncaya kadar icap ederse ateşle men edecektir. Bu harekat nihayet bulmuş olduğundan silah kullanma hakkındaki emrinde tatbik edilmesinin lüzum kalmamıştır. Telgrafta Mustafa Kemal siyasi teşebbüslerde bulunulduğu fıkrası ile hemen hemen alay eder. Mazhar-ı eltaf-ı sübhaniye olmanızı tazarru ederim der. Karargâhtaki görevine devam etmesi fıkrasına da şu kahince yanıtı verir. Cephedeki hareketlerin tarafımdan ifasında izhar buyurulan emniyetin samimiyetine şüphe etmem. Bu samimiyet ve teveccühe itimadımın derecesi memleketin kurtulması için uhde-i acizaneme muhavvel vazifelerin tatbiki fiiliyatında sübut bulacaktır. Devletin durumu hakkındaki ihtarları aynı telgrafta şöyle karşılamıştır. Bugünkü vaziyetin nezaketini bütün mahiyetiyle takdir edebileceğimde tereddüt etmeniz kadar beni müteessir edecek bir şey olamaz. Vazife yaparken yalnız memleket selametini hedef edinen icraatımın ve bunun lüzum gösterdiği ricalarımın sui telakkiye uğramamasını rica ederim. Mustafa Kemal'in sezindiği tehlikelerde nasıl doğru gördüğü hemen meydana çıkmıştır. 8 Kasım 1918 tarihli bir telgraf ile İzzet Paşa şunları bildirmektedir. Bugün Britanya hükümeti tarafından aldığı emir üzerine Vizeamiral Galtrop, İskenderun şehrine General Allenby tarafından bildirilecek müddet içinde teslimini talep etmiş ve kabul olunmazsa generalinin şehri cebren işgal edeceğini bildirmiştir. Bu bapta mütarekenamenin 7., 10., 11. maddelerine göre şehri teslim teklifine hakkı ve selahiyeti olduğu ve harbe devam etmekten mutlak surette aciz bulunduğumuza göre güç hal ile akdettiğimiz mütarekenin İskenderun şehri için feshedilebileceği, onun için teklifinin kabul edilmesi zaruri olduğu eklenmektedir. Telgrafta Mustafa Kemal'i sinirlendiren bir fıkra şudur. İskenderun limanından ve Halep Soşesi'nden istifade edebilecekleri teklif edilmişken böyle dehşetli bir yanıt karşısında kalmamıza da İtilaf Devletleri'nin ilk müracaatlarına tarafınızdan sert ve soğuk cevap almalarının da dahli küllisi olduğu kaviyen melhuz olduğundan İbraz-ı fütur etmemek şartı ile bu acizimizin dikkatte bulundurulması lazımdır. Mustafa Kemal'in Sadrazam'ın mütareke defterindeki son şahsi yanıtı şudur. İskenderun limanından ve Halep şosesinden istifade etmeleri hakkında İtilaf Devletleri'nin ilk müracaatlarında tarafımızdan sert ve soğuk cevap verilmiş olduğu telakkisinin sebebi anlaşılmamıştır. Bilakis oradaki kumandanımızın İngilizlere cevapları çok nazikane olmuştur. İngilizlerin dehşetli bulduğunuz en son müracaatlarının sebeplerini başka yerde aramak lazımdır ve tedricen bütün memleketimizi istila etmeye kadar varacak olan böyle dehşetli müracaatların tekrarlanacağına şüphe olmadığından asıl sebeplerin muhakeme edilmesi lüzumunu arz etmeyi vazife addederim. İngilizlerle akdolunan mütarekenin imza altındaki şekli devletin siyanet ve selametini muhafaza eder mahiyette değildir. Bu mütareke maddelerinin müphem ve şumullü medlullerini bir an evvel tespit etmek lazımdır. Yoksa İngilizlerin tekliflerine bugüne kadar olduğu gibi mukabele edilmekte devam olunursa, şimdi Kilis Payas hattına kadar olan araziyi isteyen İngilizlerin yarın Toros'a kadar olan Kilikya mıntıkasının ve daha sonra Konya İzmir hattının işgali gibi tekliflerin birbirini takip edeceği ve ordumuzun kendileri tarafından sevk ve idare, hatta vükelamızın Britanya hükümeti tarafından intihap edilmesi gibi teklifler karşısında kalmamız ihtimalden uzak değildir. Aczimiz ve zaafımız derecesini pek iyi bilirim. Bununla beraber devletin yapmaya mecbur olduğu fedakarlığın derecesini de tayin ve tahdid etmek lazım geleceği kanaatini muhafaza ederim. Yoksa Almanya ile ittifak halinde sonuna kadar harbe devam edilerek büsbütün bozguna uğradığımıza göre İngilizlerin elde etmek istediklerini onlara kendi yardımımızla bahşetmek tarihte Osmanlılık için, bilhassa bugünkü hükümet için pek kara bir sayfa vücuda getirir. Vatanın akıbetiyle endişeli olmaktan mütevellit ve samimi olduğunu şüphe edilmemek lazım gelen iş bu mütalalarımın münakaşa mahiyetinde telakki edilmemesini rica ederim. Bilhassa sizce yakından malum olmuştur ki acizleri her ne hal ve her ne vasıfta bulunursam bulunayım, doğru olduğuna kâni olduğum ve icap edenlere bildirilmesini memleket selameti icabı saydığım içtihatlarıma bağlı kalmaktan nefsimi men etmeye muktedir değilim. Bu yayınımızın burada sonuna geldik. Ata Radyo, Türkiye ve dünyada olup bitenler, ekonomi, demokrasi ve özgürlükler, siyaset ve insanlar hakkında yayınlar yapar. Yayınlarımızın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için patreon.com üzerinde bulunan Ata Radyo 1923 adresindeki hesabımızdan bizlere destek olabilirsiniz. İletmek istediğiniz görüş ve önerileriniz içinse Twitter üzerindeki Ata Radyo 1923 hesabımızı kullanabilirsiniz. Ebedi ve ezeli yol göstericimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri ve gösterdiği hedefe ulaşmak için yaptığımız çalışmalara sizler de en azından yayınlarımızın daha geniş kitlelere ulaşması için destek olursanız seviniriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.